Sözlükleri özel bir şekilde ele alıp okumak, yani tabii bunu yapana bir şey diyemeyiz. Ama bu biraz entelektüel cilayla geçici bir biçimde parlatılmış cehaleti andırıyor. Kamus namustur. Bir toplumun kodları, nomosu, ahlakı, birikimi ve hafızası lügatlerde saklıdır. Kelimelerin jeneolojisi kökeni önemlidir. Onlar etimolojik olarak incelendiğinde bize çok şeyler anlatır. Tam adı El Müfredat fi Garibil Kur'an, Ragıp el İsfahani tarafından yazılan ve müfredat olarak bilinen çok önemli bir sözlük. Kur'ani bir birikim sağlanmak isteniyor. Lügavi, lafsi manaları bilmek lazım. Çünkü kelimelerin geçirdiği serüven bizlere çok orijinal perspektifler sunar. Lügatın Garibül Kur'an ismini almasının önemi büyük. Garip kelimesi sözlükte yurdundan uzak kalan, tek ve nadir olan, bilinmeyen, müpem kalan, kapalı olan gibi anlamlara gelir. Kur'an-ı Kerim Arapçanın Kureyş lehçesiyle nazil olmakla birlikte diğer Arap lehçelerinden gelen ve yabancı dillerden alınıp Arapçalaştırılan kelimeler de ihtiva ediyor. Ayrıca Kur'an'da az kullanılmasından dolayı manası yaygın olarak bilinmeyen, anlaşılması güç lafızlar da var. Tefsir ilminde Kur'an'daki bu tür kelimelerin açıklanması Garibül Kur'an'ın konusunu teşkil eder. El Müfredat'ta kelimelerin etimolojisi yapılmış. Bunun yanında Kur'an'da geçen morfolojik türevlerinin tamamı zikredilmiş. Bunlara uygun olan ayetler belirtilmiş. Ayrıca teşbihler, istiare, kinaye ve mecaz konumundaki anlamları da işaret edilmiştir. Bu tarza yakındır. Mahmut Çangan'ın bir sözlüğü var. O da önemli bir yapı arz ediyor. Bu kadar geniş değil ama. İsfahani'nin lügatında kendi alanında ender bulunan örnekler görüyoruz. Tarihteki en geniş çaplı lügatlardan olan İbn Mazur'un yazdığı Lisanül Arap bir sözlükten istenen tüm ihtiyaçları karşılıyor ama onunla karşılaştırılamaz tabii müfredat. Dil, tefsir, hadis, fıkıh, şahıs ve yer isimleriyle tarihi olaylar ve edebiyat tarihine dair verilen bilgiler ansiklopedi niteliği kazandırır bir esere. Sözlüğü aşar artık o. Sözlüğün müfredatın kök ve türev olarak 80 bin kelime ihtiva ettiği söyleniyor. Eğer Kur'an'la iştigaliyet içerisinde olmak istiyorsak yolumuz muhakkak müfredatla kesişecektir. Şemsettin Sami çok yönlü bir kişiliktir. Entelektüel vasıflarının tamamına haiz bir müellif. 1872'de İstanbul'a geliyor. Kendisi bir Arnavut zaten, Yanyalı. Latince, Rumca, İtalyanca ve Fransızca biliyor. Yalnız onun bu sözlük yazarlığı en önemli özelliği. Kamusu Türkiye yaptığı en güzel iş. Çünkü Türk dilinin belli bir düşünceyle hazırlanmış ilk sözlük kabul ediliyor Kamusu Türkiye. Türkçe kelimelere tam alfabetik sırayla yer verilmesi ve Türk adının yine ilk defa bir sözlüğe konulması bakımından önem taşıyor. Tabi Divan Lügat-ı Türk'ü burada kastetmiyorum. Türk dilinin belli bir düşünceyle hazırlanmış ilk sözlüğüdür Kamusu Türkiye. Türkçe kelimelere tam alfabetik sırayla yer verilmiştir. Şemsettin Sami 1899'da Kamusul Alam'ın yayınının tamamlanmasından sonra Kamusu Türkiye'yi hazırlıyor. 1900'lü yılların başlarıdır bu. 20 yıllık bir birikimin ardından 2 yıllık yoğun bir çalışmayla 1901'de tamamlıyor sözlüğünü. Türkçe kelimelere de ağırlıklı yer veren bir sözlük olan mesela Ahmet Vefik Paşa'nın Lehçe-i Osmanisi'nden sonra Kamusu Türkiye o günün konuşma ve yazı dilinde kullanılan Türkçe asıllı kelimelerle birlikte Arapça, Farsça ve Batı kaynaklı kelimeleri de bir araya getiren zengin muhtevalı bir içerik oluşturuyor. Beşeriyatla uğraşırken en zor olan şey kavramların tanımlarını verebilmek. Bu çok güç bir şeydir. Bir sözlüğün yazılmasındaki asıl sorun biraz da bu sanki. Hangi felsefi sözlük olursa olsun meseleyi tam olarak ihata edebilmek imkansızdır. Bedia Akarsu'nun Felsefi Terimleri Sözlüğü kitabında da aynı sorunlar var. Bunları zaten kendisi de söylüyor. Fakat asgari şartlarda ihtiyaçlarımızı karşılar nitelikte. Düşüncenin açık ve anlaşılır olabilmesi için açık tanımların yapılması gerekir ki asıl sorun da bir şeyi tanımlamak ve sınırlamak olacağı için bir kavram üzerinde her daim muğlaklık olacak. Bu nedenle sözlük yazmak aynı oranda Platon'un o gölgelerinden korkan adamlarını andırır. Bir kavramı matematiksel bir kesinlikle açıklamaya çalışmak bilge kişinin işi olamaz. Felsefe sözlüğü yazarlığı için diğer önemli bir sorun felsefenin bilimselleştirilmesi, yani bir bakıma pozitivist bir kafayla her şeyi açıklayacağını zannedilmesidir. Modern çağ kavramları bağlamından kopardığı için hiçbir kavram artık özgür değil. Bedia Akarsu'nun sözlüğü kısa ve öz olarak kavramları açıklamaya çalıştığı için bu işlerle ilgilenenlere muhakkak başka kapılar vaat eder. Platon için bir varlığın bilgisini elde etmek istiyorsak zorunlu 3 şey var. Bilim 4. şey. Birincisi isim, ikincisi kavram, üçüncüsü imgedir. Hepimiz kavramsal bir kafesin içindeyiz. Sözlükler belki biraz acılarımızı dindiriyor. Francis Patterson sözlüğünün çevrilmesi bile başlı başına bir sorun aslında. İngilizce aslına gitmek daha yerinde olacaktır. Ama yine de düşünce ve felsefeyle ilgileniyorsanız ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılar. Burada kitabın başlığındaki antik Yunan ismi karşı karşıya olduğumuz metnin bize neler vaat ettiğini de açık ediyor. Çevirmen Hakkı Ünler büyük bir işe girişmiş açıkçası. Sözlükler bizlerin bilgelik kapısından falan girmemizi sağlamaz tabii. Yani tanrı, ruh, melek, erdem, iyilik gibi çetinçeviz kavramların çözüm makamı da değildir. Eğer görmeyi bilirsek patikalarda çok iş sürebiliriz yine de sözlükler aracılığıyla. Antik Yunan felsefeyi anlamanın baş merkezlerinden. Bunu anlamanın yolu da asgari düzeyde de olsa kavramların üzerine düşünmektir. Francis Peters bu işlevi de fazlasıyla yerine getiriyor. Ayrıca düşünmek ve felsefi bakımdan bir şeyler yapmak adına birçok yönden katkı da sağlıyor. Eser o kadar kolay bir sözlük değil. İçinde boğulmamız imkan dahilinde asla vazgeçmemek gerekiyor. Sözlükte filozofların eserlerinden yapılan alıntılar bize metaforik bir takım izahları anlamada da yararlılık gösteriyor. Platon ve Aristoteles'in eserlerinden yapılan alıntılar çok zengin. Sözlükle ilgili bir kitap okuyormuş gibi oluyorsunuz. Açıklamalı ve terimlere dayalı sözlükler her zaman daha dolu olur zaten. Bunu müfredatta da söylemiştim. Kısacası her maddede verilen kısa ya da uzun malumatlar ve misaller o kavramı anlamada bize büyük kolaylık gösterecektir. Keywords, anahtar sözcükler, bir kültür ve toplum tarihinin veçelerini ele alırken bizlere lazım olabilecek bir söz varlığına sahip. Raymond Williams'ın sözcükle alakalı büyük iddiaları yok zaten. Kelimeler buram buram modernlik izleri taşıyor. Seçilen kelimelerin temel özelliği üzerinde büyük tartışmaların yapılmış olmasıdır. Kelimeler bir sarmal gibi düşüneni sürekli başa döndürür. Kendileri derinlemesine ele alınmasa dahi içine girdiğimizde işinizin kolay olmadığını görürsünüz. Sözlüğün bir başka özelliği bizleri başka kaynaklardan teyit etmeye kanalize ediyor oluşu. Düşüncelerimizde, konuşmalarımızda sıklıkla bahsettiğimiz demokrasi, anarşi, kültür, ekoloji, ideoloji, jargon, materyalizm, pozitivizm gibi pek çok kelimeye aşina olabiliyoruz. Unutmayalım ki kelimeler birer katildir. Araştırmacı ve konuşmacı için özellikle. Bazı kapıları açarlar ama bu kapılar sıkı şekilde tutulmazsa iş süren yolunu kaybedebilir. Bu sözlük bir sanat sözlüğü değildir ama içinde estetik kelimesini bulabiliyorsunuz mesela. Ya da bir felsefe sözlüğü de değil. Buna rağmen içinde felsefi pek çok kavram da bulabiliyorsunuz. Sözlüğün iddiası kendisine geleni bu kavramlara dikkatini çekerek yeni kapıları yönlendirmek aslında.